35. ayrım. Gecenin karanlığı onu tıpkı gün boyunca sıcaklığın yaptığı gibi sarıyordu. İçine giren kalın ağdalı bir karanlıktı. Ricky birkaç saat geçmesini bekledi, yarı hayal dünyasındaydı. Bir zamanlar olduğu kişi, hayatını mahvetmek için hayatına giren insanlar ve her şeyi tekrar nasıl ele geçireceğiyle ilgili komplolar gözünün önüne geliyordu. Şehrin tanımadığı bir bölümünde, karanlık bir yerde sırtını tuğla duvarına dayamış, eşinin son halini, unuttuğu bir arkadaşını, çocukluğuna ait bir anıyı, bir Noel sabahını ya da lise mezuniyetinde giydiği ilk smokinini ya da nikahtan önceki prova yemeğini hatırlayabilseydi iyi hissedecekti. Ama bütün bu anlar başka bir varlığa, başka bir insana aitmiş gibi çok uzaktaydı. Reenkarnasyonla arası pek yoktu. Ama dünyaya yeniden başka biri olarak gelmiş gibiydi. Paltosundan artarak gelen iğrenç pislik kokusunu alabiliyordu. Karanlıkta ellerini kaldırdı ve tırnak içlerinin kirle dolduğunu hayal edebiliyordu. Eskiden olsa tırnakları kirli olduğunda mutlu bir gün geçirdiğini gösterirdi. Çünkü bu, Cape'deki yazlığının bahçesiyle uğraşmış olduğu anlamına gelirdi. Midesi taş gibi olmuştu. Yanan çiftlik evine döktüğü benzinin ağır ağır akışını duyabiliyordu. Bu başka bir çağdan gelen, çok uzak bir geçmişten bir arkeolog tarafından getirilen kulağındaki bir anıydı. Ricky başını kaldırdı ve Merlin ile Virgil'in dar geçitte karşısında oturduklarını hayal etti. Yüzlerini iri yarı avukatın ve endamlı kadının her bir ayrıntısını ve özelliğini gözünün önüne getirebiliyordu. Cehennem kılavuzu. Bana söylediği buydu diye düşündü. Haklı çıkmıştı. Muhtemelen kendi tahminlerinden bile daha haklı. Yönetimin üçüncü varlığını hissediyordu. Ama Rumpelstiltskin daracık geçitte hızla yükselen bir medcezir gibi geceyi harmanlayan gölgelerden oluşuyordu hala. Bacakları kas katı kesilmişti. Boston'a geldiğinden beri kaç kilometre yürümüş olduğunu bilmiyordu. Midesi bomboştu. Aldığı keklerin paketlerini açtı ve ikisini de birkaç lokmada yedi. Çikolata onda ucuz bir amfetamin etkisi yaratıp güç verdi. Ricky bacaklarını kendine doğru çekti ve dar geçitteki çukura doğru döndü. Belli belirsiz bir ses duyabiliyordu ve ne olduğunu anlamadan boynunu uzattı. Sessizce ve notlardan uzak şarkı söyleyen bir sesti. Ricky dikkatlice sese doğru yürüdü. Yanında bir hayvan olduğunu duydu. Tırmalama sesleriyle hızla kaçan bir fare olduğunu düşündü. Küçük el fenerini parmaklarının arasına aldı ama gözlerinin zifiri karanlığa alışmasına izin veriyordu. Bu zordu ve bir iki kez tökezledi. Ayakları molozlara takılıyordu. Neredeyse düşecekti ama dengesini sağlayıp ilerlemeye devam etti. Şarkı kesilince adamın tepesinde olduğunu anladı. Kısa süreli bir sessizlik oldu ve ardından bir soru duydu. Kim var orada? Sadece benim diye cevap verdi Ricky. Sakın daha fazla yaklaşma cevabını aldı. Sana zarar veririm. Belki de öldürürüm. Bıçağım var. İçkinin yaratmış olduğu gevşemeyle kelimeler ağzında yuvarlanıyordu. Ricky adamın sızıp kalacağını ummuştu ama adam tetikteydi. Ama fiziksel olarak pek ayık değildi. Çünkü Ricky hiçbir hareket ya da saklanma sesi duyamıyordu. Adamın gerçekten bir silahı olduğuna inanmıyordu. Fakat bundan emin değildi. Olduğu yerde kıpırdamadan durdu. "Burası benim mekanım," dedi adam. "Defol git." "Artık benim de mekanım burası," dedi Ricky. Sonra derin bir nefes aldı ve adamla iletişim kurabilmek için onun dünyasına girdi. Altında ne olduğunu bilmeden karanlık bir havuza dalmak gibiydi. "Hoş geldin delilik," dedi Ricky. Önceki hayatında ve varlığında almış olduğu eğitimin hepsini toparlayarak. "Sanrı yarat, şüphe duy, paranoyanı besle." "Bana konuşmamız gerektiğini söyledi. Bana söylediği bu. Geçitteki adamı bul ve ona ismini sor," dedi. Adam durdu. "Sana bunu kim söyledi?" dedi. "Kimi söylediğini düşünüyorsun?" diye cevapladı Ricky. "O dedi, benimle konuşuyor, bana kimi bulmam gerektiğini söylüyor. Bunu yapmak zorundayım çünkü bana bunları söylüyor ve buradayım işte." Hızla saçmalıyordu. "Seninle kim konuşuyor? Bu soru içkiden kafası allak bullak olan adamın ağzından karanlıkta kızgın bir biçimde çıktı. İsmini söyleyemem, sesini söyleyemem, birisi duyabilir. Şşş. Ama bana dedi ki eğer sen doğru kişiysen neden geldiğimi bilecekmişsin ve daha fazla açıklama yapmam gerekmeyecek. Adam tereddütte kalmış gibiydi, mantıksız emirleri anlamaya çalışıyordu. Ben mi diye sordu. Ricky karanlıkta başını salladı. Eğer doğru kişi sensen, sen o musun? Adam bilmiyorum cevabını verdi. Kısa bir duraklamanın ardından ekledi. Ben de öyle düşünmüştüm. Ricky saçmalıklarını hızla desteklemeye devam etti. Bana isimleri söylüyor, anlıyor musun? Ben de onları bulup soruları sormak zorundayım çünkü doğru olanı bulmalıyım. Benim yaptığım bu. Hep tekrar tekrar yapmam gereken de bu. Sen doğru kişi misin? Bunu öğrenmem gerekiyor, anlıyor musun? Aksi takdirde bunların hepsi boşa gidecek. Adam duyduklarını anlamaya çalışıyordu. Sana güvenebileceğimi nereden bilebilirim diye geveledi. Ricky hemen cebinden küçük el fenerini çıkardı ve küçük bir çocuğun kamp ateşinin başında arkadaşlarını korkutacağı biçimde çenesinin altından tuttu. Ricky el fenerini yaktı, sonra aniden adama çevirdi. Birkaç saniyede etrafı inceledi. Adamın sırtını duvara yaslamış olarak ve elinde bir şarap şişesiyle uzanmış olduğunu gördü. Adamın yanında bir moloz ve evi olduğunu tahmin ettiği bir karton kutu vardı. El fenerini kapattı. İşte dedi Ricky, olabildiğince güçlü bir ifadeyle. Başka kanıta ihtiyacın var mı? Adam kaydı, net düşünemiyorum diye yakındı. Kafam acıyor. Ricky bir an için hiç düşünmeden aşağı uzanıp istediği şeyi almak istedi. Elleri şiddet korkusuyla kapandı. Adamla orada baş başa olduğunu ve onu bu noktaya getirenlerin şiddet kullanmaktan çekinmemiş olduklarını düşündü. Bir dürtüsüne karşı çıkması büyük bir kontrol gerektirdi. İstediği şeyin ne olduğunu biliyordu. Adamın da bunu ona vermesini istiyordu Ricky. Bana kim olduğunu söyle diye yarı bağırıp yarı fısıldadı. Yalnız kalmak istiyorum diye yalvardı adam. Ben hiçbir şey yapmadım. Artık burada olmak istemiyorum. Sen doğru kişi değilsin dedi Ricky. Bunu söyleyebilirim. Ama emin olmam gerek. Bana kim olduğunu söyle. Adam hıçkırarak ağlıyordu. Kimi istiyorsun? Adını. Adını öğrenmek istiyorum. Ricky adamın söylediği her kelimenin ardında gözyaşları oluştuğunu duyabiliyordu. Söylemek istemiyorum dedi. Korkuyorum. Beni öldürecek misin? Hayır dedi Ricky. Sana zarar vermeyeceğim. Bana kim olduğunu söyle. Adam durdu. Bu soruyu düşünüyor gibiydi. Benim bir cüzdanım var dedi sessizce. Onu bana ver dedi Ricky sertçe. Emin olmanın tek yolu bu. Adam kaşındı ve güçlükle cebine uzandı. Ricky karanlığa neredeyse hiç alışmamış olan gözleriyle adamın ona bir şey uzattığını gördü. Ricky cüzdanı kaptı ve cebine attı. Adam o anda ağlamaya başladı. Ricky ses tonunu yumuşattı. Artık endişelenmen gerekmiyor dedi Ricky. Seni şimdi rahat bırakacağım. Lütfen dedi adam. Hemen git. Ricky uzandı ve içki dükkanından satın aldığı ucuz şarabı çıkardı. Ayrıca paltosuna sıkıştırdığı 20 doları da çıkardı. Parayı ve şarabı adama doğru fırlattı. Al dedi. Doğru adam olmadığın için bunlar sana. Ama bu senin suçun değil ve kendisi seni rahatsız ettiğim için bunu telafi etmek istiyor. Bu adil mi? Adam şişeyi aldı, bir süre cevap vermedi. Ardından başını sallayarak onayladı. Sen kimsin diye sordu Ricky'ye. Ses tonunda hala korku ve kafa karışıklığı vardı. Ricky içten içe gülüp klasik eğitimin hala yararlı olduğunu düşündü. Adım Nomen dedi. Norman, hayır Nomen. Sana birisi gelip bu gece seni kimin ziyaret ettiğini sorarsa Nomen diyeceksin. Ricky devreye gezen her polisin bu hikaye için yüzyıllar önce tehlikeli ve garip bir dünyaya sürüklenen bir adam olan Polypemus'un tek gözlü kardeşlerinin hikayesindeki gibi sabırlı olacağını tahmin ediyordu. İçkini iç ve yat, uyandığında her şey aynı olacak. Adam ağlayarak inledi ama sonra şişeden kocaman bir fırt aldı. Ricky kalktı ve dar geçitten aşağıya dikkatlice yürümeye başladı. İhtiyacı olan şeyi ne çalmış ne de satın almış olduğunu düşünüyordu. Doğru olanı yaptığına ve bunun oyunun kuralları içinde olduğuna inandırdı kendini. Tabii ki oyun oynadığından Rumpelstiltskin'in haberi yoktu. Ama kısa sürede haberi olacaktı. Ricky karanlıktan çıkıp zayıf ışıkları olan şehrin caddelerine doğru yürüdü. 23. Bölüm. Ricky otobüs terminaline varmadan ve kıyafetlerini depolamış olduğu dolaptan almadan adamın cüzdanını açmadı. Otobüs terminaline gitmesi için 2 metroya binmesi gerekti. Erkekler tuvaletinde en azından kısmen biraz temizlenmeyi başarabildi. Ellerindeki ve yüzündeki kir ve pisliği kazıdı, ılık suyla ve antibakteriyel sabunla ıslattığı havluyla kol altlarını ve ensesini ovaladı. Yağlı saçları ve iğrenç kokusu konusunda orada bir şey yapamadı. Bunları ancak uzun bir duş giderebilirdi. Kirli kıyafetlerini en yakın çöp kutusuna attı ve sırt çantasında sakladığı pantolonunu ve gömleğini giydi. Aynadaki görüntüsüne bakıp görünmez bir çizgiden geçip geri geldiğini düşündü. Artık herkese yaşıyor görünüyordu, cehennemde değildi. Plastik bir tarakla saçlarını düzeltmek görüntüsüne katkıda bulundu. Ama hala sınırda ya da sınıra yakın bir zamanları olduğu adamdan çok uzak olduğunu düşünüyordu. Erkekler tuvaletinden çıktı ve Durham'a bir otobüs bileti aldı. Otobüsün kalkmasına bir saat vardı. Bu yüzden kendisine bir sandviç ve soda alarak terminalin boş bir köşesine çekildi. Etrafına bakınıp onu kimsenin izlemediğinden emin olduktan sonra sandviçi kucağında açtı. Ardından cüzdanı çıkardı ve üzerini yemekle kapattı. Gördüğü ilk şey yüzünde bir gülümseme yarattı ve içine bir rahatlık çöktü. Yıpranmış, solmuş ama okunaklı olan bir sosyal güvenlik numarası. İsim daktilo ile yazılmıştı. Richard C. Lively. Ricky bunu beğenmişti. Lively. İşte haftalardan beri ilk defa hayatta hissediyordu. Güzel bir yanı daha vardı. Yeni bir isme alışmayı öğrenmesi gerekmiyordu. Richard ismiyle kendi ismi olan Frederick'in lakapları aynıydı. Başını geriye yaslayıp gözlerini tepedeki floresan ışıklarına dikti. Otobüs terminalinden yeniden doğuş diye düşündü. Dünyaya tekrar gelmek için çok daha kötü yerler olduğunu düşünüyordu. Cüzdan kurumuş ter kokuyordu ve Ricky cüzdanı hızlıca araladı. Cüzdanda pek fazla bir şey yoktu ama altın değerinde bir şey olduğunu fark etti. Sosyal güvenlik numarası kartının yanında Illinois eyaletine ait süresi dolmuş bir ehliyet vardı. Ayrıca St. Louis, Missouri kütüphanesine ait bir giriş kartı ve 3A araba servis kartı vardı. Sürücü ehliyeti hariç hiçbiri resimli bir kimlik değildi. Ehliyette göz rengi, saç rengi, boy ve kilo gibi detaylar Richard Lively'nin flu resminin yanında yer alıyordu. Ayrıca Chicago Hastanesi'ne ait köşesinde kırmızı bir yıldız imi olan bir kimlik kartı vardı. AIDS diye düşündü Ricky. HIV pozitif. Adamın yüzündeki yaralar konusunda haklı çıkmıştı. Kimliklerin her birinde farklı adresler yazılıydı. Ricky kimliklerin hepsini çıkartıp cebine koydu. Ayrıca 2 tane koparılmış gazete küpürü vardı. Ricky katlanmış küpürleri dikkatlice açtı ve okudu. İlki 73 yaşındaki bir kadının ölüm ilanıydı. Diğeri ise otomobil sektöründeki işten çıkarmalarla alakalıydı. İlkinin Richard Lively'nin annesi olduğunu ve ikincisinin de adamı sokaklara düşüren içki bağımlılığından önceki işi olduğunu tahmin ediyordu. Adamı Orta Batı'dan Doğu yakasına getirenin ne olduğunu bilmiyordu. Ama bunun amaçları için uygun bir değişim olduğunu fark etti. Adama bağlantı sağlayabilecek insanların olasılığı önemli ölçüde azalıyordu. Ricky iki küpürü de süratle okuyup detayları hafızasına kazıdı. Kadının ailesinden kalan sadece bir kişi olduğu yazılıydı ve görünüşe göre bu kişi Albuquerque, New Mexico'da yaşayan bir ev kadınıydı. Ağabeyinden yıllar önce vazgeçmiş bir kız kardeş diye düşündü. Ölüm ilanında annesinin bir kütüphaneci ve bir zamanlar okul müdürü olduğu belirtilmişti. Eşinin birkaç yıl önce vefat ettiği yazılıydı. Richard Lively'nin bir zamanlar çalıştığı fabrika araba pedalları üretiyordu. Aynı üretimi daha ucuza mal etmek amacıyla Guatemala'ya taşınma kararı almasıyla kapatılmıştı. Ricky bunun nadir olmayan bir umutsuzluk yarattığını ve bir insanın içkiye teslim olması için yeterli bir neden olduğuna inanıyordu. Adamın bu hastalığa nasıl bulaştığını ise bilemiyordu. Zaten gereksiz diye düşündü. Gazete küpürlerini tekrar cüzdana tıktı ve cüzdanı en yakın çöp kutusuna attı. Kenarı işaretlenmiş olan hastane kimlik kartı aklına geldi ve cebine uzanıp kartı çıkardı. Kartı kırılana kadar büktü ve parçaladı, parçaları sandviç kağıdına sardı ve çöpe attı. Yeterince bilgi edindim diye düşündü. Hoparlörden otobüs saatinin geldiği anons edildi. Cam bir bölmenin arkasında anonsu yapan görevlinin konuşması neredeyse hiç anlaşılamıyordu. Ricky kalktı ve sırt çantasını arkasına savurdu. Doktor Starks'ı kendi içinde derinlere gömdü ve Richard Lively olarak ilk adımını attı. Hayatı hızla şekillenmeye başladı. Bir hafta içinde iki tane yarı zamanlı iş bulmuştu. Süt ürünleri satan bir markette akşamları 5 saat çalışıyor ve başka bir markette ise sabahları 5 saat çalışıp rafları düzenliyordu. Böylece öğleden sonraları kendi işlerine vakit ayırabiliyordu. İki iş yeri de pek fazla soru sormamıştı. Sadece süt ürünleri satan marketin müdürü Ricky'nin bağımlılıktan kurtulma programında yer alıp almadığını sordu. Ricky bunu onaylayarak cevap verdi. Müdürün de öyle olduğu ortaya çıktı. Ricky'ye planlanmış toplantılarıyla beraber tüm kilise ve hükümet binalarının listelerini verdikten sonra yeşil önlüğünü teslim edip Ricky'yi işe başlattı. Bankada bir hesap açmak için Richard Lively'nin sosyal güvenlik numarasını kullandı ve kalan parasını hesaba koydu. Bunu başardıktan sonra bürokratik işlemlerin dünyasına girişleri kolaylaşmıştı. Kendi imzaladığı bir formu doldurarak sosyal güvenlik kartının yenisini talep etti. Ricky, Illinois eyaletine bağlı ehliyetini değiştirip New Hampshire eyaletine bağlı bir ehliyet aldığı motorlu taşıtlar dairesindeki görevli Ricky'ye bakmamıştı bile. Üstelik yeni ehliyetinde kendi resmi ve imzası, kendi göz rengi, boyu ve kilosu yazılıydı. Ayrıca banka bilgileri ve haberleşme için bir posta kutusu kiraladı. Kataloglar alıyordu. YMCA'da bir video kiralama kulübüne üye oldu. Yeni oyununda kimlik gerektiren her şeyi yapıyordu. Başka bir form doldurup 5 dolar vererek Richard Lively'nin doğum günü sertifikasının bir kopyasını elde etti. Chicago dışında düşünceli bir ilçe sekreteri ona kopyasını postaladı. Kendini gerçek Richard Lively olarak düşünmemeye çalışıyordu. Sarhoş, hasta ve deli bir adamın kimliğini kandırarak almanın pek zor olmadığını düşünüyordu. Cüzdanını almak için uygulamış olduğu yöntemin onu dövmekten daha iyi olduğunu söylüyordu kendine. Pek fark yoktu aslında. Ricky dünyasını büyütürken suçluluk duygularını üzerinden silkeliyordu. Kendini Rumpelstiltskin'den gerçekten kurtardığında kimliğini Richard Lively'ye geri vereceğine dair kendine söz verdi. Sadece bunun ne kadar süreceğini bilmiyordu. Ricky küçük motel odasından çıkması gerektiğini biliyordu. Bu nedenle kütüphanenin yakınında bir bölgede olan kiralık oda yazısı olan evi aramaya başladı. Şansına yazı hala mütevazi ahşap kaplamalı evin camındaydı. Evin yanında büyük bir meşe ağacının gölgelediği küçük bir bahçe vardı. Bahçeye parlak renkli çocuk oyuncakları saçılmıştı. 4 yaşlarında olan kuvvetli bir çocuğun bahçede oyuncak kamyon ve askerlerle oynadığını gördü. Birkaç adım ötede biraz yaşlı bir kadın bahçede sandalyeye oturmuş, gazetesini okuyup arada çocuğa bakıyordu. Çocuk oyun oynarken savaş ve motor sesleri çıkarmaya devam ediyordu. Ricky çocuğun bir kulağında işitme cihazı taşıdığını gördü. Kadın başını kaldırıp baktığında kaldırımda dikilen Ricky'yi gördü. "Merhaba," dedi. "Bu sizin eviniz mi?"